alabildiğine yeşil ormanlar, rengarenk çiçekler, coşkun şelaleler, heybetli yüksek dağlar, sarı bozkırlar, engin denizler ve sayamadığımız daha pek çok güzellik Allah'ın insanlar için yarattığı eşsiz eserlerdir. Bütün bu güzel nimetler insanların hizmetine sunulmuş ve şükretmelerine vesile kılınmıştır. Fakat insanı şükretmekten alıkoyan, sürekli boş ve asılsız vaatlerle onu kandırıp Allah'a isyan ettirmeye çalışan büyük bir düşmanı vardır. Bu düşman onun hem bu dünyada hem de ahirette sıkıntılı bir hayat geçirmesini isteyen ve bunun için harcadığı çabayı kıyamete kadar aralıksız olarak sürdürecek olan bir düşmandır. Her türlü hayırla ilişkisi kesilmiş bu düşman, insana pisliği, kötülüğü, acımasızlığı, ahlaksızlığı makul göstermeye, bunların var olduğu bir ortamı meşru kılmaya çalışır. Bu amaçla kendisine içinde bütün sapkın fikirlerinin bulunduğu tehlikeli bir öğreti oluşturmuştur. İşte bu azılı düşman Allah'ın huzurundan kovulmuş olan şeytandır. Onun kanlı ve tehlikeli öğretisi ise satanizmdir. Tarih 23 Haziran 1998. Yer İstanbul Ataköy. Alman lisesi öğrencisi iki genç bir apartmanın 14. katından el ele ölüme atladı. Geriye sadece "Biz buraya ait değiliz" yazılı bir not bıraktılar. Türkiye'yi şoke eden ikili intihar sonrası ihbarları değerlendiren polis Ataköy'deki boş bir binada satanist grupların ayin yaptığını tespit etti. Türkiye, tüm televizyon kanallarında yayınlanan bu görüntüler sayesinde ilk kez boyutlarını dahi bilemediği satanizm tehlikesiyle yüz yüze geldi. Henüz ilk olayın şoku atlatılamamışken 25 Ocak 1999'da bu kez Antalya'dan satanizm bağlantılı yeni bir intihar haberi geldi. 22 yaşındaki genç bir kız bulunduğu binanın 3. katından atlayarak intihara teşebbüs etmişti. Olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan gencin günlüğünü inceleyen polis tüyler ürpertici bir cümleyle karşılaştı. "Ruhumu şeytana sattım." Tarih 13 Eylül 1999. Yer Ortaköy Mezarlığı, İstanbul. Bir genç kızın ölü bedeni yarı çıplak vaziyette ve beline kadar toprağa gömülmüş olarak bulundu. Genç kız öldürülmeden önce feci şekilde dövülmüş ve çeşitli yerlerinden bıçaklanmıştı. Olayın en korkunç yanı ise genç kıza öldükten sonra tecavüz edilmiş olmasıydı. Emniyet güçleri tarafından kısa sürede ele geçirilen sapık katiller genç kızın bir süre önce tanıştığı 3 arkadaşıydı. Gözü dönmüş katiller polise yaptıkları açıklamada satanist olduklarını söylediler. Vahşice katlettikleri genç ise kendilerince şeytana adadıkları bir kurbandı. Bu olay Türkiye'de kayıtlara geçen ilk satanist cinayet oldu. Satanist katiller genç kızı şeytana nasıl kurban ettiklerini şöyle anlattılar.
Kimden mesaj geliyormuş?
Şeytandan
mesaj geliyormuş. Ne diyorlar şeytandan gelen mesajda?
Bu gece 12'de onun ölmesi gerekiyor. Böyle kaç gözden oldu. Ondan sonra atladılar. Kızın boğazını sıktı.
O günkünün 13. sayının uğurlu olması, işte 6. kardeş olması falan filan vesaireler okumuş. O yüzden ona bugün kurban olarak verelim demiş. Belinde bıçak var dedi. Bu kız dedi kıpırdıyor dedi. Al bunu bıçağını şey bacağını sapla kıpırdamasın yaptı. O korkudan ben de onun aldım baldırına sapladım.
Hunharca işlenmiş cinayetler ve garip intihar olayları son dönemlerde toplumumuzun karşısına sık sık çıkmaya başladı. 1998-2002 yılları arasında yaşları 14 ile 25 arasında değişen pek çok Türk gencinin akıl almaz intiharları, şiddet eylemleri ve sapkınlıkları uzun süre gündemimizi meşgul etti, insanlarımızı acıya boğdu. Satanizm bağlantılı bu esrarengiz cinayet ve intiharlar, şeytana kurban edilen insanlar, şeytan için düzenlenen kanlı ayinler, tecavüz vakaları, işkenceyle öldürülen hayvanlar, gençleri pençesine alan bu ciddi sorun hakkında medyayı ve toplumu harekete geçirdi. Medyada Türk gençliğini esir almaya başlayan bu sapkın akıma karşı halkı bilgilendirmek amacıyla peş peşe araştırma haberleri yayınlanmaya, kitaplar kaleme alınmaya başlandı. Önceleri yetkililer ve aileler bu olaylara gençlerin kişisel problemleri olarak bakmışlar ve konu pek de ciddiye alınmamıştı. Ancak konuyu ciddiye almayanlar, araştırmalar sonucunda tüyler ürperten gerçeklerle yüz yüze geleceklerdi. Haber kanallarından tüm Türkiye'ye duyurulan satanizm iddianamesinin satır başları korkunç gerçeklerle doluydu.
Sanıklar canlı cansız alemde yegane gücün şeytanda olduğunu, bir kişinin ne kadar çok kötülük yaparsa şeytana o kadar yakın olunacağına ve ceza çekmeyeceğine, şeytanın hizmetlerinde olacaklarından dolayı rahat bir ortamda zebanilik yapacaklarına inanmaktadırlar. Zaman zaman kendi kanlarını akıtarak kedi kanıyla karışım yapıp alkolle içtikleri, satanizm felsefesi gereği yaşamlarını sürdürdükleri ve sık sık bir araya geldikleri, ailevi problemli olup yine satanizm felsefesine göre kendileri gibi bunalımda olan kişileri bulup ikna ederek toplu intihara karar verdikleri anlaşılmıştır.
Bir kısmı daha çocuk yaşta olan satanistler, bu sapkın felsefe gereğince her ayın belli günlerinde ayinler düzenliyordu. Terk edilmiş binalarda, izbe ve karanlık bodrum katlarında düzenledikleri bu ayinlerde, içki ve uyuşturucunun etkisiyle kendilerinden geçiyor, her türlü sapkın ilişkiye giriyorlardı. Ağlarına düşürdükleri bakire kızlara tecavüz etmek, kedi, köpek, keçi ya da tavuk gibi hayvanları işkenceyle keserek kanlarını içmek bu ayinlerin vazgeçilmez törenlerindendi. Kimi zaman daha da ileri giden satanistler ritüellerinde hiç çekinmeden kendi arkadaşlarını ya da ellerine geçirdikleri masum insanları kurban ediyorlardı. Düzenledikleri bu şeytan ayinlerini ise gerek resmi ifadelerinde, gerekse isimlerini gizli tutarak yaptıkları röportajlarda pervasızca anlatmaktan çekinmiyorlardı. Hatta bunları dile getirirken şeytani bir haz duyuyorlardı. Hürriyet gazetesinin 9 Ocak 2000 tarihli sayısında manşetten verilen haberde 20 yaşında intihar eden satanist bir gencin yine kendisi gibi satanist olan kız arkadaşının günlüğünden şu satırlar dökülüyordu.
Aklıma hain planlar geliyor. Çok yaşa şeytan. Sadistlik yapmak istiyorum. Sıkıldım. Keşke gebertebileceğim bir kedim olsa. Şeytana ilk kurbanımı verdim. Bir tavşanı boğdum, kestim, astım, derisini yüzdüm. Billur'la muhabbet ettik. Şimdiye kadar 3 adam öldürmüş. Hayran kaldım.
Peki bazı insanları böyle gözü kapalı bir biçimde şeytanın kölesi olmaya iten sebep neydi? Nasıl oldu da bir kısım insanlar kötü olmayı, insanlara ya da hayvanlara acı çektirmeyi, karanlık ve korku dolu bir dünyada yaşamayı kendilerine bir felsefe olarak benimseyebildiler? Ve en önemlisi, gençlerin kalplerine girerek onları şaşırtıp saptıran şeytan kimdi?
Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi grubunu ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır.
Kur'an'da şeytan, insanları Allah'ın yolundan saptırmak, onları boş vaatlerle aldatmak, böylece ebedi hayatta cehennemde olmalarını sağlamak için gece gündüz durmaksızın çaba harcayan ve kıyamet gününe kadar da bu çabasını sürdürecek olan varlıklar için kullanılmış genel bir isimdir. Tüm şeytanların atası ve en büyüğü ise Hazreti Adem'in yaratılmasıyla birlikte Allah'a isyan eden iblistir. Allah Hazreti Adem'i yaratmış ve meleklerden ona secde etmelerini istemişti. Melekler Allah'ın emrini yerine getirirken, cinlerden olan iblis, Hazreti Adem'e secde etmeyerek, kendisinin Hazreti Adem'den daha üstün bir yaratık olduğunu öne sürdü. Bu itaatsizliği ve küstahlığı yüzünden Allah'ın huzurundan kovuldu. Şeytanın Allah'a isyan edip onun huzurundan kovulması Kur'an'da şöyle bildirilmiştir.
Andolsun biz sizi yarattık, sonra size suret verdik. Sonra meleklere, Adem'e secde edin dedik. Onlar da iblisin dışında secde ettiler. O, secde edenlerden olmadı. Allah dedi, sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan neydi? İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın. Onuysa çamurdan yarattın. Allah, öyleyse oradan in. Orada büyüklenmen senin hakkın olmaz. Hemen çık. Gerçekten sen küçük düşenlerdensin.
Allah'ın huzurundan ayrılmadan önce bu duruma düşmesinden sorumlu tuttuğu insanlığı saptırmak için Allah'tan süre istedi. Allah da ona kıyamet gününe kadar süre tanıdı.
O da insanların dirilecekleri güne kadar beni gözleyip ertele dedi. Allah, sen gözlenip ertelenenlerdensin dedi.
Böylece iblisin insana karşı verdiği mücadele başladı. Allah, iblisi ve ona uyanları cehenneme dolduracağına hükmetti. Allah, Kur'an'da bu olayı şöyle haber vermiştir.
Dedi ki, madem öyle, beni azdırdığından dolayı onları saptırmak için mutlaka senin dosdoğru yolunda pusu kurup oturacağım. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah dedi, kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun onlardan kim seni izlerse cehennemi sizlerle dolduracağım.
Allah'ın huzurundan kovulan iblis, böylece kıyamete kadar sürecek olan mücadelesine başlamış oldu. İnsanları aldatarak doğru yoldan saptırmak için onlara sinsice sokuldu.
kalplerine gizlice vesvese verdi. İnsan neslinden pek çok kişiyi kandırdı. Bazılarını da tümüyle kendi safına çekti. Şeytan insana bu denli sinsice yaklaşabilen bir düşman olduğuna göre ondan sakınmak için azami dikkat göstermek gerekir. Bunun en başta gelen şartı şeytanı tanımaktır. Şeytanı tanımak için ona baktığımızda ise oldukça garip ve esrarengiz bir mantığa sahip olduğunu görürüz. Önce iblis tarafından kullanılan ve sonra da onun tüm takipçileri tarafından devralınan bu mantığın temelinde kibir ve büyüklenme yatmaktadır. İblis bir yandan Allah'ın varlığını ve onun sonsuz gücünü kabul eder. Bir yandan da ona isyan eder. Bu son derece çelişkili bir durumdur. Şeytanın insanları inkara çağırdıktan sonra bile kendisinin Allah'tan korktuğunu söyleyerek onları terk etmesi bir Kur'an ayetinde şöyle bildirilmiştir.
Şeytanın durumu gibi. Çünkü insana inkar et dedi. İnkar edince de gerçek şu ki ben senden uzağım. Doğrusu ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi.
Aynı şekilde Allah'ın Kur'an'da bildirdiği emirleri yargılamaya, reddetmeye, Allah'ın hüküm verdiği bir konu hakkında kendine göre muhakemeler yapıp ilahi hükmü geçersiz göstermeye çalışan herkesin durumu da aynıdır. Bu kimseler de tıpkı iblis gibi Allah'ın varlığını bilirler. Ancak gurur ve büyüklenmelerinden dolayı onun konumuna düşerler. Garip olan ebedi bir kıskançlık ve kibirle insanları cehennem yoluna çekmeye çalışan şeytanın peşinden giden insanların durumudur. Ahireti ve Allah'ı tanımazlıktan gelen bir takım sapkın insanlar, tarih boyu hep şeytanın şaşırttığı kişiler olmuştur. Bunlar Allah'a karşı şeytanı tanımış, onun kibirini, kendini beğenmişliğini ve kötülüğünü kendilerine örnek almışlardır. İşte satanizm, şeytan tarafından şaşırtılıp saptırılmış ve artık onun müritleri olmuş kimselerin yoludur. Bu kimselerin durumu Kur'an'da şöyle tarif edilmiştir.
Şeytan onları sarıp kuşatmıştır. Böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendileridir.
Birazdan izleyeceğiniz satanizmin tarihi, cehenneme giden yolun karanlık tarihidir. Satanizm, kısaca şeytana tapınmak, şeytanı ilah edinmek olarak tanımlanabilir. Tüm dinlere ve dini değerlere bütünüyle baş kaldırmayı, Allah'a isyan etmeyi ve dinlerce günah sayılan bazı kötülükleri işlemeyi ilke edinen bu sapkın akım, mutlak kötülüğün temsilcisi olan şeytanı efendisi ve yol göstericisi olarak kabul eder. Satanistler eski Mısır'dan eski Yunan'a, Orta Çağ'dan günümüze kadar her devirde ve her kültürde varlıklarını ve faaliyetlerini sinsice sürdürdüler. 14. ve 16. yüzyıllar arasında büyücüler dinden dönenlerle birlikte ayinler düzenleyerek şeytana tapıyorlardı. ...1880'li yıllardan itibaren ise
Başta Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkeler olmak üzere Avrupa ve Amerika'da satanizm, alternatif dinler ve inanışlar arayan insanlar arasında yayılarak örgütlü bir hale geldi. Şeytana tapınma 19. yüzyıldan itibaren önce geleneksel satanizm ve sonra da ondan ayrılan küçük satanist grupların sapkın tarikatı olarak varlığını sürdürdü. Geleneksel satanizm, büyücülerin ve inkarcıların gizlice uyguladıkları vahşi ayinler, şeytana insan ve çocuk kurban etmeler, kara büyü, black mass gibi uygulamalarla nesilden nesile gizlice aktarıldı. Geleneksel satanizmin en önemli sembolü ise eski bir Roma putu olan Baphomet'ydi. Baphomet putu zaman içinde şeytana tapanların sembolü haline geldi. Tarihçiler keçi kafası şeklindeki bu sembolün izini sürerek satanistlerin faaliyetleri hakkında önemli ipuçları elde ettiler. Satanistlerin ikinci önemli sembolü ise pentagram, yani daire içinde beş köşeli yıldızdır. İlginç olan bir nokta ise tarihte satanistler dışında Baphomet ve pentagram sembollerini benimseyen iki ayrı gizli örgütün var olmasıdır. Bu iki gizli örgütten biri, Katolik Kilisesi tarafından şeytana tapmakla suçlanarak 1311 yılında dağıtılan Kudüs Tapınağı Şövalyeleri Tarikatı'dır. Diğer örgütse kendi içine kapalı yapısı ve garip ayinleriyle yüzyıllardır merak konusu olan Masonluk'tur. Konuyu inceleyen pek çok tarihçi, Kudüs Tapınağı Şövalyeleri Tarikatı'yla Masonluk arasında bir ilişki olduğunu düşünmektedir. Bu kanıya göre her ikisi de satanist semboller kullanan bu iki gizli örgüt birbirinin devamıdır. Kudüs'teki tapınak şövalyeleri kilise tarafından yasaklandıktan sonra varlığını gizlice sürdürmüş ve sonunda masonluğa dönüşmüştür. Masonlar hakkında kesin olansa çok hiyerarşik, içine kapalı ve tüm dünyada üyeleri olan büyük bir örgütlenmeye sahip olduklarıdır. Masonların arasından ayrılan Leo Taxil gibi bir takım yazarların yaptıkları açıklamalar, Masonların Baphomet'e çok büyük saygı gösterdikleri ve şeytana tapma ayinlerine benzer törenler yaptıkları yolundadır. Şüphe uyandıran diğer bir gerçek de pek çok satanistin zaman içinde Mason örgütüne girmesidir. Günümüzde ise satanizm, gizli ritüellerin ve locaların dışına çıkmış, sokaklara dökülmüştür. Her ülkede organize faaliyet gösteren satanistler, kitaplar, süreli yayınlar ve özellikle internet kanalıyla yoğun bir propaganda yürütmekte, taraftar toplamaya çalışmaktadır. Hangi ülkede olurlarsa olsunlar, satanistler ortak bir imaj sergilerler. Giyim kuşamları, ibadet biçimleri, intihara yürürken geride bıraktıkları benzer mesajlar ve benzeri ortak detaylar, satanizmin sıradan bir serseri hareketi değil, ideolojik temellere dayanan planlı bir örgütlenme olduğunu göstermektedir.
Mm-hmm.
Şeytana tapanların varlığı yüzyıllardır bilindiği halde hiçbiri ortaya çıkıp bunu açıkça itiraf etmemişti. Satanizmin açık ve organize bir hareket haline gelmesi ilk kez 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. 30 Nisan 1966'da Kaliforniya'da Şeytan Kilisesi adlı bir tarikat kuruldu. Bu garip kiliseyi kuran ve kendisini baş rahip ilan eden kişi ise Anton Sandor LaVey isimli bir satanistti. Kara Papa olarak anılmaya başlayan LaVey, yazdığı kitaplarda Şeytan Kilisesi'nin görüşlerini formüle etti. Kitapların ismi ürkütücüydü. Şeytani İncil, Şeytan Ritüelleri, Şeytani Cadı, İblisin Defteri ve Şeytan Konuşuyor. LaVey 1997 yılında öldü. Kuzey Amerika'da yaklaşık 10 bin üyesi olduğu tahmin edilen Şeytan Kilisesi'nin faaliyet ve ayinleri ise pek çok kez mahkemelik olmasına rağmen hala sürüyor. Günümüzdeki satanistlerin pek fark edilmeyen bir özelliği gerçekte birer ateist olmalarıdır. Aynı zamanda da materyalisttirler. Yani sadece maddenin varlığına inanmaktadırlar. Allah'ın varlığını ve tüm metafizik varlıkları da inkar ederler. Dolayısıyla satanistler aslında şeytana da gerçek bir varlık olarak inanmazlar. İsimleri şeytana tapanlar olmasına rağmen şeytanın varlığını da kabul etmezler. Satanistlere göre şeytan sadece onların dine olan düşmanlıklarını ve acımasızlıklarını ifade eden bir semboldür. Şeytan Kilisesi tarafından yayınlanan Satanizmin Bir Tanımı adlı dokümanda satanistlerin gerçekte ateist oldukları şöyle ifade edilir.
Satanizm aynı Budizm gibi ateist bir dindir. Bizce eylemlerimiz nedeniyle kendisine hesap vereceğimiz bir merci yoktur. Satanistler Allah'ın, kutsal kitabın kutsallığının, meleklerin, cennet ve cehennemin, şeytanın, kötü ruhların, iyi ruhların ve cinlerin varlığına inanmazlar. Materyalizm satanistin başta gelen emridir. Satanizm ateisttir. Biz aslında otodeistiz, yani kendimize tapıyoruz. Satanizm dinin zıddıdır, dinsizliktir.
Kısacası satanizm aslında 19. yüzyıldan itibaren giderek yaygınlaşan ateist ve materyalist felsefelerin bir ürünüdür. Aynı bu felsefeler gibi satanizm de kendisini sözde bilimsel bir teoriye dayandırmaktadır. Darwin'in evrim teorisini. Şeytan Kilisesi yayınları arasında yer alan Korkulan Din başlıklı bir makalede şeytan kavramının satanistler için taşıdığı anlam şöyle açıklanır.
Şeytan kendi hayvansal ve kibirli doğasına göre yaşayan insanın sembolüdür.
Bu ifadede geçen insanın hayvansal doğası kavramı aslında satanizmin özünü ifade eder. Satanistler insanın aslında vahşi bir hayvan olduğuna inanmaktadırlar. Bu inanç satanist kaynaklarda ısrarla vurgulanır. Örneğin Şeytan Kilisesi'nin tüm yayınlarında insan için ısrarla carnal beast terimi kullanılmaktadır. Bu kelimenin Türkçe karşılığı sadece şehvetine göre yaşayan vahşi hayvan demektir. Satanistlerin vahşete olan eğiliminin temeli de bu bakış açısıdır. Söz gelimi satanistler saldırıyı, kan dökmeyi veya tecavüzü haklı görürler. Çünkü onlara göre bunlar vahşi hayvanlar arasında doğal davranışlardır. Satanistlere göre insan şehvetine göre yaşayan vahşi bir hayvandır ve bunun gereğini yapmalıdır. Peki satanistler bu inanca nereden kapılmışlardır? Bu sorunun tek bir cevabı vardır. Darwin'in evrim teorisi. Şeytan Kilisesi tarafından yayınlanan Satanizmin Bir Tanımı adlı dokümanda bu konuda şunlar yazılıdır.
Bizim prensiplerimize göre tüm insanlar ve hayvanlar ortak ve basit bir biyolojik kaynaktan gelmektedir. Aslında satanizm, insanların gelişmiş birer hayvandan başka bir şey olmadıklarına inanmaktır. Şans eseri evrimleşmemiz ve hayatta kalmamız dışında yaratılışta hiçbir özel yerimiz yoktur. Satanistler kendilerini ve tüm insanları hayvanlar olarak tanımlarlar ve Allah'ın kendilerine hayat üflediği insanlar olarak görmeye karşı çıkarlar.
Satanistlerin belgelerinde yer alan bu iddiaların aynını bilim adamı sıfatıyla Darwinizmi körü körüne savunan pek çok ünlü evrimcinin kitabında da bulabilirsiniz. Satanistlerin dünya görüşüyle Darwinistlerin dünya görüşü birbirinin aynıdır. Satanizm hakkında bir üniversite tezi hazırlayan Dr. Roald Christiansen bu karanlık dini şöyle tarif etmektedir.
Satanizm en güçlülerin zayıflar üzerindeki hakimiyetini savunan, çünkü ancak bu yolla insanlığın biyolojik bir tür olarak ilerleyebileceğine, doğal ve sosyal evrimdeki liderlik rolüne sahip çıkabileceğine inanan bir tür sosyal Darwinist din olarak kabul edilebilir.
Evrim teorisinin öngördüğü insan gelişmiş bir hayvandır sloganını felsefelerinin temeli olarak alan satanistler, insanların hayvanca yaşadığı ve davrandığı bir dünya kurma özlemi içindedir. Hayal ettikleri bu dünyanın temel kuralı sosyal Darwinizm, yani güçlüler zayıfları ezer prensibidir. Satanistlerin bir diğer karanlık bağlantısı ise faşist ideolojiyledir. Bilindiği gibi faşizm de temel felsefesini sosyal Darwinizme dayandırır. Faşizme göre dünya, farklı ırklar arasındaki bir çatışma ve yaşam mücadelesi alanıdır. Kan dökmek, savaş çıkarmak, diğer insanlara acı çektirmek, faşistlerin gözünde hem sözde kutsal bir görev hem de bir zevktir. Faşizmle satanizm arasındaki ortak noktaların bir başkası, 19. yüzyılın ateist ve din düşmanı felsefecilerinden Nietzsche'ye olan hayranlıklarıdır. Nietzsche, tüm ilahi dinlere karşı nefret dolu yazılar yazmış, kendisini Deccal olarak tanımlamış ve aklını yitirerek ölmüştür. Yazılarında sevgi, şefkat, merhamet gibi ahlaki erdemlere saldırmış, bunların yerine dünyada kaba gücün hakim olmasını ve güç sahiplerinin egemenlik kurmasını savunmuştur. Günümüzde satanistler ve neonaziler Nietzsche hayranlığında birleşmektedirler. Dahası birbirleriyle işbirliği yapmaktadırlar. Şeytan Kilisesi'nin önde gelen iki rahibi, yani Anton LaVey ve Blanche Barton, faşist örgütlerle olan bağlantıları hakkında kendilerine sorulan bir soruya ilginç cevaplar vermişlerdir.
Bu kutsal olmayan bir ittifak. O tür insanların, yani faşistlerin çoğu şimdiye kadar bizimle bağlantı kurdular. Gerçekten de Nazi Almanyası'ndaki anti-Hristiyan güç satanistler için oldukça cezbedicidir. Drama, ışıklandırma ve koreografi ile milyonlarca insanı din aleyhinde harekete geçirmişlerdir. Satanizm ile faşizm arasında ortak zemin oluşturan en önemli unsur estetiktir. Nazizm ve satanizmin estetik anlayışları büyük paralellik gösterir.
Satanist rahip Barton'un sözüne ettiği estetik, aslında bu iki karanlık ideolojinin ruh halini yansıtan çirkinliklerden ve iğrençliklerden başka bir şey değildir. Satanist, faşist, estetik anlayışının en iyi örneklerini bu felsefeyi benimsemiş olan bazı heavy metal müzik gruplarının konserlerinde veya video kliplerinde görmek mümkündür. Örneğin satanist, faşist müzik gruplarının en ünlülerinden biri olan İngiliz Cradle of Filth, yani Pislik Yatağı isimli grup, tüm temalarını pislik, iğrençlik ve karanlık üzerine inşa etmektedir. Grubun video klipleri zemini çamur ve zift kaplı, duvarlarından kan ve pislik akan karanlık ve izbe yerlerde çekilmektedir. Grup üyeleri yüzlerine son derece itici ve korkunç makyajlar yapmakta, eşcinsellik ve pislik çağrıştıran kıyafetler giymektedirler. Grubun konserlerinde dine hakaretler edilmekte, dini kitaplar izleyiciler tarafından yırtılıp parçalanmakta, grubun solisti Marilyn Manson hayranlarına, ailelerine, topluma ve dini kurumlara saldırmaları için telkinlerde bulunmaktadır. Manson, 1995 yılında kendisiyle yapılan bir röportajda sorulan "Evrim hakkındaki düşünceleriniz nedir?" sorusuna ise şöyle cevap vermiştir.
"Sosyal Darwinizme inanıyorum. Dolayısıyla toplumun evrimine inanıyorum. Darwin teorisine de inanıyorum. Ama yaratılış fikrine ve yaratılışçılığa kapalıyım. Benim için bir şey ifade etmiyor."
Görüldüğü gibi insanları satanist olmaya iten felsefe ateizm, bu felsefenin dayanağı da Darwin'in evrim teorisidir. İnsanı bir hayvan türü olarak tanımlayan bu köhne teori, satanizmin dünyadaki hızlı yayılışının en büyük fikri sebebidir. Buysa bizler için çok öğretici olmalıdır. Türkiye'de lise gençliği arasında satanizmin nasıl olup da yayıldığını merak edenler liselerde okutulan ders kitaplarına bir göz atmalıdırlar. Göreceklerdir ki satanistlerin en büyük dayanağı olan Darwin'in köhne evrim teorisi lise kitaplarında çocuklarımıza empoze edilmektedir. Bu filmde incelediğimiz gibi, satanizmin çıkış noktası insanların dinden uzaklaşmasıdır. Din, insanlara kendilerini yaratmış olan Allah'ın yolunu izlemeyi emreder. Allah'ın yolu, sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve özveri gerektirir. Allah'ı inkar eden, kendisini başıboş ve vahşi bir hayvan zanneden insanlarsa saldırgan, bencil ve acımasız olurlar. Bu çirkin ahlakı benimsemiş bir insanın satanist olması için de satanizmin mistik atmosferinden etkilenmesi yeterlidir. Bu nedenle bilinmelidir ki satanizmle mücadele gerçekte fikri bir mücadeledir. Bu sapkın ideolojiye karşı gençleri korumanın yolu onlara Allah'ın varlığını, dinin doğruluğunu ve güzelliğini öğretmektir. Ve onları dinden uzaklaştıran ateist ve materyalist felsefeleri çürütmek, onları Darwinizm gibi aldatmacalardan kurtarmaktır. Allah, şeytanın ve onun öğretilerinin samimi iman eden insanlar üzerinde hiçbir etkisi olmadığını Kur'an'da şöyle haber verir.
Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlerle, onunla ona ortak koşanlar üzerinedir.
Dahası satanistler bilmelidir ki şeytan onları aldatmaktadır. Satanistler şeytanı ister bir sembol olarak görsünler, isterse ona gerçekten inansınlar, hiçbir şey değişmez. Şeytan, satanizm denen saçma ve akılsızca öğretiyle pek çok insanı yıkıma sürüklemektedir. Ahirette tüm insanlar hesap vermek için dirildiklerinde ise şeytan bu akılsız takipçilerini terk edecek, onları yüzüstü bırakacaktır. Bir Kur'an ayetinde bu gerçek şöyle bildirilir.
İş hükme bağlanıp bitince şeytan der ki, doğrusu Allah size gerçek olan vaadi vaat etti. Ben de size vaatte bulundum. Fakat size yalan söyledim. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. Yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın. Siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaracak değilim. Siz de beni kurtaracak değilsiniz. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı da tanımamıştım. Gerçek şu ki zalimlere acı bir azap vardır.